İnsan Bu. Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılarla İnsan Bu programı başlıyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Klinik psikolog Mehmet Dinç ile birlikte İnsan Bu programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar ve sevgiler sunuyoruz buradan. Stüdyomuzda klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle her hafta olduğu gibi. Bugüne kadar çok çeşitli konuları konuştuk. Geçen hafta ahlak konusunda güzel tespitleri oldu hocamızın. Daha önceki haftalarda da ergenlik konusu yarım kalmıştı. Bir virgül koymuştuk. Ergenlikteki psikolojik gelişimi, fiziksel gelişimi konuşmuştuk. Bu hafta da sosyal gelişim üzerine konuşacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk. Ben de bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi geçen haftalarda ergenlikte başladık ama sonra bir ara verip ahlaka geçtik. Ahlakı konuştuk. Bu hafta yine ergenlikten devam edeceğiz. Sosyal gelişimi üzerine özellikle neler yapmak lazım, neleri bilmek lazım, nelere dikkat etmek lazım hususunda bazı düşüncelerimiz, paylaşımlarımız olacak. Onun üzerinden devam edelim inşallah.
Pekala hocam, buyurun.
Şimdi ergenlik döneminde çocuklar için, gençler için, ergenler için artık adına ne derseniz deyin, aile biraz önemini kaybeder. Bunu ciddi olarak akılda tutmak lazım. Çocuk için daha cazip olan arkadaş çevresidir. Ama arkadaş çevresinde vakit geçirmekten öte, yani ergenliğe girmeden önce de anne babadan ziyade arkadaş çevresinde vakit geçirmeyi sever. Ergenlikteki fark şudur. Arkadaşların görüşleri de, arkadaşlarının tercihleri de, arkadaşların davranışları da ciddi anlamda belirleyici olmaya başlar. Ergenlikten önce taklit olan şeyler ergenlikten sonra seçim haline gelmeye başlar.
Tercih.
Yani tercih noktasına gelir. Yani ergenlikten önce çocuk içinde bulunduğu arkadaş çevresinin davranışlarını ister istemez oturup beraber kalktıkları için taklit ediyordur farkında olsun ya da olmasın. Ergenlikten sonra tercih etmeye başlar. O davranışı artık seçer. Doğru olduğuna inandığı için seçer. Olması gereken ne olduğunu düşündüğü için seçer. Niçin doğru olduğuna inanıyor ya da olması gereken ne olduğunu düşünüyor? Çünkü arkadaş grubu doğru ya da olması gerekeni belirliyor. Arkadaş grubu öyle davranıyor. Burada ölçü ne anne babanın dünya görüştür, ne anne babanın bir yere kadar öğrettikleridir, ne çocuğun entelektüel olarak bildikleridir. Bir çocuk ne kadar anne babasından iyi bir terbiye alsa da, ne kadar entelektüel olarak bazı şeylerin farkında olsa da, düzenli olarak yanlış bir arkadaş grubunun içerisinde ise doğru davranışı uzun süreli olarak devam ettirmesi imkansız gibi bir şeydir. Çünkü insan ister istemez içinde bulunduğu grubun halini alır. Hal saridir buyuruyor büyükler. Hal geçer. Dolayısıyla anne babalar çocuklarıyla ilgilenirken, çocuklarıyla alakalı bir fikirler oluştururken, düşünceler, planlar yaparken mutlaka arkadaş grubu üzerine de bir fikir oluşturmaları lazım, bir plan yapmaları lazım. Benim ellerinizden öper bir kızım var.
Allah bağışlasın.
Amin cümlemizinkini inşallah. İmanla Kur'an'la yetişmek nasip olsun hepimize amin. İnşallah. Kızım bir okulda okuyor. Bugün öğretmeniyle görüştük. Dedim ki kızımın sınıfındaki arkadaşların anne babalarıyla tanıştırın bizi ne olur. Bir program yapın. Anne babalarıyla tanışalım. Niçin tanışalım? Çünkü ben şimdiden çocuk anaokulundayken 4,5 yaşında kızım. 4,5 yaşındayken sağlıklı bir arkadaş çevresi oluşturmak istiyorum ki bu çocuk ergenlik dönemine girdiğinde artık anne babadan direkt almaya kestiğinde sağlıklı bir arkadaş grubundan almaya başlasın. Çünkü ergenlik dönemine girdiğinde ben şimdi müdahale etmezsem ergenlik dönemine girdiğinde kızım şununla konuşma, bu çocuk kötü, şu sana zararlı vesaire diye yönlendirmeye ya da süreci yönetmeye çalışsam faydası olmayacak. Evet. Ama şimdiden müdahale imkanım varken, yardım etme imkanım varken, yönetme imkanım varken o süreci yönetebilirsem o zaman ergenlik sürecine girdiğinde zaten doğal seyirinde arkadaşlık devam etmiş olacak. O döneme kadar ilişkiyi sürdürmek için anne baba fedakarlık yaparsa. O yüzden dedim ki öğretmenim dedim lütfen anne babalarıyla çocukların bizi tanıştırın, bir araya getirin. Biz konuşalım, paylaşalım. Çocukları okul dışında da görüştürelim. Yazın da görüştürelim. Cumartesi, pazar da görüştürelim. Ailece birbirimize gidelim. Böylelikle sağlam bir arkadaşlığın temeli atılmış olsun. O arkadaşlıkta Okula başladığında devam etsin, okuldan sonra devam etsin, ergenlikte de devam etsin ama devam etsin. Çünkü bu arkadaşlık benim çocuğumun ergenlikteki davranış dünyasını belirleyecek. Değer dünyasını tamam, anne baba bir yere kadar belirler ama değer dünyasının davranışa dönüşmesine mani olan şey arkadaş grubu. Değer dünyası davranış dünyasına dönüşebilsin için arkadaş grubunu da benim kontrol etmem gerekiyor. Bu anlamda mutlaka erken dönemde çocukları anne babanın etkisi altındayken halen sağlıklı bir arkadaş çevresinde büyütmek, geliştirmek lazım ki ergenin çevresinde. Ergen olduğu zaman çocuk aynı çevreyle devam edebilsin, yanlış, farklı, zararlı çevrelere kaymamış olsun.
Evet.
Çünkü bu dönemde aileden ayrı takılma, arkadaşlarla beraber olma vesaire çok yaygın. Şimdi burada çok yanlış bir düşünce var. Anne babalar bozuluyorlar çocuklarına. Diyorlar ki hocam ben anne baba olarak fedakarlık yapıyorum. Akşam evime geliyorum, çocuğumla beraber oturmak istiyorum. Ama çocuğum beni tercih etmiyor, bilgisayarı tercih ediyor. Cep telefonundan mesaj göndermeyi tercih ediyor. İnternette arkadaşıyla yazışmayı tercih ediyor. Bu çok normal ama. Yani 15 yaşında bir çocuk 40-50 yaşındaki babasıyla ne yapsın? Yani bir yere kadar konuşur. Tamam, bir yere kadar konuşmak, irtibat kurmak, babanın ona bazı şeyleri aktarması çok çok önemli ama devamlı her akşam saatlerce sohbet etmekte zorlanabilir. Ama akranla sohbet etmekte zorlanmaz. O yüzden anne baba yanlış beklentiyle hayal kırıklığı yaşayıp çocuğa tavır koymasın. Yanlış beklenti burada ne? Ben çocuğum için fedakarlık yapıyorum, çocuğum benimle saatlerce bir şeyler paylaşsın. Böyle bir beklenti gerçek olmaz.
Bu belki çoğu zaman bencilce bile olabiliyor değil
mi? Bencilce bile olabiliyor
yani
tabii.
Yani bizi dinlesin, bizi saysın, bizi sürekli böyle işte benimle ilgileniyor. Bak ben sana vaktimi ayırdım, evet. Sen de bana ayıracaksın.
Evet. Evet. Bir de üstüne üstlük şöyle bir şey de var. Bazı babalarda görüyorum sosyal becerileri çok yok veya sosyal çevreleri çok yok. Çocuğuyla arkadaşlık yapmak istiyor. Ama çocuk arkadaşlık yapmak istemiyor.
Doğru.
Yani çocuğuyla sohbet etmek istiyor. Ama çocuk sohbet etmek istemiyor. Niye? Akran değilsiniz.
Ve o beklenti de aslında
sağlıklı bir beklenti değil.
Probleme sebep oluyor.
Tabii,
değil mi?
Tabii. Dolayısıyla yanlış beklentiye girmemek lazım. Çünkü çocuklar sizin arkadaşınız değil. Sohbet arkadaşınız hiç değil. Dolayısıyla sohbet edelim, saatlerce oturalım, konuşalım. Yok öyle bir şey. Ne yapacaksınız? Sağlıklı bir arkadaş çevresinden, grubundan etkilenmesini sağlayacaksınız. Dolayısıyla ergenliklerimiz sosyal gelişimde birinci olarak bilmemiz gereken şey sosyal gelişimde en etkili kişi anne babadan ziyade arkadaşlar, arkadaş çevresinde yönetebilmek için çok erkenden başlamak gerekiyor.
Yani çocukları öyle bir tabir vardır, akranı yetim bırakmamak gerekiyor.
Aynen öyle, çok güzel bir tabir.
Yani akranlarından mahrum ya da akransız bir şekilde bırakmamak gerekiyor. Ve bunun da seçimi anne ve babanın aslında üzerinde. Çünkü çocuk da kendi seçse yine kötü arkadaş seçebilir.
Tesadüfi seçer. Yani belki kötü seçmeyecek ama niye ben hiçbir her şeye bir şekilde müdahale ediyorum da bunu şansa bırakayım?
Evet. Yani burada diyorsunuz anne ve baba ciddi anlamda bir bakacaklar, tabii, tahlil edecekler, tabii, teşvik edecekler tabii, bazı noktalarda. Tabii.
Yani nasıl çocuğumuzun elbisesi seçimine yardım ediyoruz? Nasıl çocuğumuzun okul seçimine yardım ediyoruz? Nasıl çocuğumuzun dershane seçimine yardım ediyoruz? Aynı şekilde hepsinden önemlisi arkadaş seçimine yardım etmemiz lazım.
Evet.
Doğru arkadaşlar seçsin için altyapıyı hazırlamamız lazım. Öbür türlü gerçekten ciddi anlamda sıkıntıların oluşması ihtimal dahilinde.
Evet hocam.
Şimdi şöyle bir şey var. Kültüre göre değişen bazı süreçler var. Kültüre göre değişen bazı süreçlerle mesela herhangi bir Avrupa ülkesinde 20 yaşından sonra 18 yaşından sonra bir çocuğun anne babasıyla kalması problemli bir durum gibi gözükür. Niçin? Kendi ayakları üzerinde durması lazım. Ayrı eve çıkabilmesi lazım. Yani o rüştün bir işareti olarak değerlendirilir. Tabii göstergesi olarak değerlendirilir. Bizim kültürümüzde yeni yeni bazı gençler çocuklar ayrı eve çıkmayı tercih ediyorlar ama genelde evlenmeden ayrı yaşanmaz. Yani evlenen çocuk anne babasından ayrı oturmaya başlar. Hatta eskiden evlendikten sonra da beraber oturuyorlardı. Şimdi bu kültürde değişen şartları gözetmek lazım. Değişen şartları gözetmekten kastım ne? Şu, tamam, çocuğum belli bir yaşa gelene kadar ayrı eve çıkmasın. Çünkü şu anda gençler bayağı bir ilginç görüşlere sahip. 15 yaşındaki çocuk ayrı eve çıkmak istiyor. Ya tamam da o da değil yani.
İfrat ve tefrit.
İfrat ve tefrit arasına gidiyoruz. Ama öte tarafta bakıyorsunuz bazı anne babalar çocuk evlendikten sonra da
Her gün yanıma gelsin.
Her gün yanıma gelsin.
Her gün bir selam versin.
Tabii eşiyle beraber yanıma gelsin. İşte her gün biz de yemek yiyelim. Biz onlara gidelim, onlar bize gelsin. Ama onların yaşaması gereken bir hayat var. Sosyal bir çevresi var. İlişkileri var. Bırakın onları yaşasınlar. Siz hayatının bir parçasında yer alın. Tamamında yer almayın. Ama tamamında yer almak istiyoruz çocuğun. Dolayısıyla bu anlamda dikkat etmemiz lazım. Çocuğun aileden güvenli bir şekilde ayrılması, ayrılabilmesi, sosyal çevre oluşturabilmesi, o sosyal çevreyle, doğru bir sosyal çevreyle vakit geçirebilmesi sağlıklı bir süreç. Bu olmasa çocuk devamlı evde anne babasının yanında kaç yaşında olursa olsun anne babasıyla vakit geçiren bir çocuksa, hiç arkadaşı yoksa, arkadaşlarıyla, akranlarıyla sağlıklı bir vakit geçirme süreci yaşamıyorsa o zaman problemli bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla güvenli bağlanmayı sağlamak kadar güvenli ayrılmayı da sağlamak çok çok önemli.
Yani bir uzantısı bu sürecin.
Tabii.
Sağlıklı gelişim.
Kesinlikle öyle. Öbür türlü iç içe geçmiş, yapışmış ilişkiler söz konusu oluyor. Bu sefer o iç içe geçmiş, yapışmış ilişkilerde dışarıdan gelen insan dahil olamıyor o sürece. Ondan sonra da işte başka sıkıntılar söz konusu olabiliyor.
Evet.
O yüzden güvenli ayrılma meselesini gündemimize almamız lazım.
Bu aslında birim bazda da ya da en küçük meselede de ortaya çıkabilen örnekleri çok dolu değil mi? Yani mesela üniversite yıllarında birinci sınıfta ya da ikinci sınıftaki öğrencilerin çoğu meselede annesiyle babasıyla hareket etmesi.
Evet.
Bu bir açıdan çok güzel görülebiliyor. Ya ne kadar güzel, bakın işte çocuklara sahip çıkılıyor ya da değerli olduğunu gösteriliyor ama bu abartıldığı zaman da üniversite ikinci sınıftaki bir öğrenci birçok noktada kendi inisiyatif alamıyor.
Tabii kötürüm kalıyor.
Bir yere gidecek, yani gidemiyor, yolu hiç bulamıyor. Şey yapamıyor, ben tabii. Nasıl bulurum diyor. Tabii. Ya da önemli bir resmi işlem yapılacak. Dolduramıyor, işte evet. Heyecan yaşıyor, strese giriyor. Sınavlarda da biliyorsunuz, o örneklerini görüyoruz.
Çok.
Bu denge sanki Türkiye'de giderek daha bu kapalı toplumlar olduğumuz için, yani şu anlamda moderniteyle birlikte İstanbul ya da büyük şehirlerde anne babalar korkuyorlar, yani burası büyük şehir, aman çocuğum kaybolur.
Evet. Halbuki, ama duygusal anlamda, beceri yetenek anlamında kötürüm bırakıyorlar.
Kötürüm bırakıyoruz.
Ama bakın Türkiye'de ilginç bir şey var. Geçen yabancı bir misafirimiz vardı. Kanada'dan gelmiş. Doğu kültürünü de tanıyan bilen bir insan. Aslen Hindistanlı çünkü. Ama Kanada'da doğmuş büyümüş. Neyse. Yemek yedik, ayrılacağız. Ayrılırken ayaküstü konuşmamız yarım saat sürdü. Ayrılma konuşması. İşte ben dedim ki bizim kültürde dedim ayrılmak zordur. Ayrılamayız. İşte hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olduk. Görüşürüz falan. Ama bitmez o türlü. Bir sürü.
Meselemiz çok.
Ve veda etmek için söylediğimiz söz de çok. Ama gitmeden şunu söyleyeyim, gitmeden bunu söyleyeyim, ayrılmadan bunu söyleyeyim falan.
Onu da şöyle kusura bakma ama falan.
İşte doğru. Bu ama kısmen bir bağlanma problemi esasında.
Evet.
Ayrılamıyoruz insanlar.
Bunu annelerimiz telefonda çok yaparlar. Genelde.
Yaparlar.
Kapatamazlar mesela. Tam oldu değil mi? Tamam. Mesela beklersiniz kapatsın diye ama yani orada çok açıktır aşikar.
Bitmez. Halbuki güvenle ayrılma sağlıklı bir şey. Ayrılamama, yapışıp kalma sağlıklı bir şey.
Evet.
Bu anlamda çocuğumuzun sosyal gelişim anlamında özellikle ergenlik döneminin sonuna doğru güvenli ayrılmasını, kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi çevresini yönetebilmesi, yürütebilmesini sağlamak zorundayız. Bu olması gereken bir şey.
Çünkü o da bir fidan ve tabiri caizse bir laf var. Ağacın dibinde ağaç yetişmez diye.
Hı.
Belki tam oturuyor.
Evet.
Yani onu bir ağacın dibindeki ağaç büyümüyor.
Evet.
Küçük boylu kalıyor ya da kesiliyor.
Siz bugün ne güzel sözler söylüyorsunuz.
Evet abi.
Hakikaten öyle. Ağacın dibinde ağaç yetişmez.
Evet. Yani onu bir daha güzel bir araziye, daha uzakta bir yere ve orada da tekrar o da filizlenecek, o da meyveye duracak.
Evet.
Evet hocam buyurun.
Bu dönemde yine özellikle ileri ergenlik döneminde artık yavaş yavaş gelecek düşüncesi gençlerde oluşmaya başlar. Bunun oluşması lazımdır. Oluşmuyorsa sıkıntı. Yavaş yavaş gelecekte ne olacak? Kendi plan yapması, kendiyle alakalı plan yapması lazım. Buna teşvik edilmesi lazım. İlişkiler daha az ben merkezli olur. Şeyin ergenliğin başlangıcının ve orta ergenliğin çok can sıkıcı bir bencilliği vardır. Dünya onun etrafında dönüyordur. Ama artık ileri ergenlikte yani 19, 18, 20 yaşlardan itibaren biraz daha gencin, ergenin diğergam olabilmesi, empati yapabilmesi, karşısındakini düşünebilmesi lazım. Hodgamlıktan diğergamlığa geçebilmesi lazım. Bu da anne babanın takip etmesi gereken bir sosyal gelişim süreci. Nasıl çocuklarının boyu da bir problem mi var? Boyu uzuyor mu? Ne oluyor? Geri mi kaldı? İleri mi gitti? Vesaire takip ediyor. Kilosunu takip ediyor. Hastalığını takip ediyor. Tabii moralini takip ediyor. Bu anlamda bu sosyal gelişimi de takip etmek lazım. Tamam. İlk orta ergenlikte bir bencillik olabilir ama artık gelişimsel olarak bundan kurtulmuş olması lazımdı. Halen bu bencillik devam ediyorsa acaba ne tür bir problem olabilir? Buna bakmak lazım.
Çünkü bunlar temel değerler değil mi?
Temel de bu çok önemli
yani
bir temel.
Yani insaniyetin değer. Aslında özünden bahsediyoruz.
Ve gelişimsel anlamda da bu. Yani bir çocuğa hiçbir değer verilmemiş olsa da normal süreci içerisinde de yetişmiş olsa da gelişimsel anlamda ilerleyebilmesi için, ileri gidebilmesi için bu noktaya gelmiş olması lazım.
Yani o durağın hakkını vermesi gerekiyor.
Tabii o durağın hakkını vermesi gerekiyor. O durağın hakkı da artık ben merkezcilikten diğer insanları düşünen, diğer insanları fark eden, diğer insanların ihtiyaçlarına bir tane kalmayan insan olabilmesi lazım. Bu da gözetilmesi gereken, takip edilmesi gereken bir şey. Bir problem varsa da üzerinde durulması gereken bir şey.
Evet hocam.
Zihinsel gelişim anlamında baktığımızda ergenlikte tabii en önemli fark soyut düşünce başlar. Yani insan artık fikirler üzerine düşünebilir. Gördüğünün ötesini, gördüğünün arkasını, gördüğünün birisini, görünmeyeni düşünüp tefekkür edebilir. Bu anlamda düşünmüyorsa yine bir problem var.
Evet.
Yani sadece gördüğüne gidiyor. Sadece gördüğünden bir şeylere tepki veriyorsa, görünenin arkasındaki sebeplere bakamıyorsa, görünenin arkasındaki failleri göremiyorsa orada problem var.
Yani aslında bir tefekkür iklimine adım atmamış.
Evet.
Ve zihninin de hakkını vermemiş değil
hakkını
mi?
Hakkını vermemiş oluyor. Işte. Gelişimsel olarak vermiş olması, o kıvama gelmiş olması, o gelişimi göstermiş olması lazım. Gösteremiyorsa bir sıkıntı var, üzerinde durmak lazım. Tercihlerini yine yapabilmesi lazım. Yani bir durumla karşılaştığında kaç tane tercihi var, hangi tercihin onun için faydası var, hangi tercihin onun için zararı var, değerlendirme gücünün, değerlendirme kapasitesi ve kabiliyetinin olması lazım. Mantık yürütmesi yine bu dönemde mümkün. Yani bunun sonucu ne olur, bunun sebebi ne olur, bunu böyle yaparsam ne gider gibi. Mantık yürütmesi lazım. Empatiden biraz bahsettik. O biraz duygusal evet. gelişimle alakalı ama zihinsel gelişiminde bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu dönemde işte bu soyut düşünebilme çok önemli diyorum. Çocuğun düşünce becerilerini geliştirebilmesi. Çünkü soyut düşünceyle kendiyle alakalı farkındalığını da arttırır. Yani ben ne yapıyorum, nasıl bir insanım, nereye gidiyorum vesaire diye. Dolayısıyla soyut düşünceyi geliştirmek için ne yapmak gerekiyorsa, etkinlikse etkinlik, faaliyetse faaliyet, konuşmaysa konuşma, okumaysa okuma, ne yapılması gerekiyorsa yapmak lazım. Tabi burada yine yaştan kaynaklanan bazı şeyler olabilir. Sebep sonuca çok bakar ergenler. Yani bir şeyin sebebi varsa sonucu vardır ve aralarında düz bir çizgi vardır. Yani bu sebepten başka bir sonuç çıkmaması lazım, bu sonucun tek bir sebep olması lazım diye düşünebilir. Halbuki hayat öyle gitmiyor. Yani bir sebebin çok farklı sonuçları olabiliyor. Bir sonucun çok farklı sebepleri olabiliyor. Ergenler biraz sebep sonuç arasında düz bir çizgi olduğuna inanırlar. Bundan dolayı bazı şeyleri çok ısrarla savunabilirler. Bazı şeyleri çok körü körüne bağlanabilirler. Tartışmanın, körü körüne tartışmanın çok bir faydası yok. Ergeni o şeye daha fazla aşık etmekten başka bir işe yaramaz.
Yani bileniyor.
Bileniyor tabii.
Bileniyor.
Tabii.
Ne kadar siz onu ya tabii. Sen ne yapıyorsun?
O sebep sonuç arasındaki düz çizgi var dedim ya o çizgiyi kalınlaştır.
Kalınlaştır.
O çizgiyi kalınlaştır. O yüzden ergen bazen soyut düşündüğünü gösterebilmek için, zihinsel gelişim ilerlediğini gösterebilmek için, büyüdüğünü gösterebilmek için mantıksız da konuşabilir. Evet. Çok basit bir şeyi fark etmemiş olabilir. Bazı yanlış şeyleri çok doğruymuş gibi savunabilir. Çok görmemek lazım. Ve çok ters gitmemek lazım.
Bunlar ihtimaller içerisinde en çok görülenler olarak bizlere paylaşıyorsunuz yani.
Evet.
Çocuklarımızda, yani gençlerde bu tür haller olursa Mehmet hocamız diyor ki hoşgörü. Bu çünkü olağan bir şey.
İnatlaşmayın.
Tabii bir şey.
Evet. İnatlaşmayın. Yani inatlaşmaya gerek yok. Bu anlamda bu sürecin bir sonucu. Yani bu dönemde çok görülen bir şey. Muhtemelen biz de aynı dönemde aynı süreçlerden aynen, geçtik.
Siz şimdi anlatırken hep kendimize test ediyorum ben hocam.
Evet.
İçimden diyorum ki doğru, doğru. Yani sessiz bir şekilde doğru diyoruz.
Evet.
Çünkü aynen bahsettiğiniz gibi olabiliyor. Bir görüşü savunmuşuz mesela o yaşlarda. 18-19'lu. Biliyoruz ki yani aslında altı dolu değil ama o yaşın verdiği enerji, heyecan, aşkla
tabii.
Ve belki de dediğiniz gibi kendimizi kabul ettirme adına arkasındayız. Sonuna kadar şimdi gülümsüyoruz.
Ama işte o dönemde ısrarla birileri şey yapsaydı, ters gitseydi size daha fena yapışacaktınız. Aynen. Daha uzun sürecekti ayrılmanız.
Evet.
O yüzden bu dönemde normaldir bu yaşananlar, çok üzerine çocukların gidip tersleşmemek lazım. Bu dönemde sıkıntılı bir şey, bana bir şey olmaz sendromu yaşar çocuklar. Yani çok riskli davranışlarda bulunabilirler. Araba kullanmada özellikle çok riskli şeyler yapabilirler. Sağlıklarını tehlikeye atmada çok riskli şeyler yapabilirler. Yemeğiyle içmeyle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Geçen gün bir tane arkadaşım diyor, ya diyor ben ergenlik döneminde kendim üzerine test yaptım, 6 gün uyumadım, bakalım ne olacak diye. Halüsinasyonlar görmeye başladım 3. günden sonra diyor. Ya tamam da niye devam ediyorsun? Yani görüyorsun zararını ama bir deneyim demiş.
Bundan da çok korkuyor hocam aileler. Evet. Çok yakın akrabalarımızda da şahit olabiliyoruz. Yani dediğiniz gibi mesela motorlu sporlar ya da evet, arabalarla. Evet. Onun için çok normal değil mi? Herhangi bir insanların endişesi aslında normal olan.
Tabii çünkü bana bir şey olmaz diye bana düşünüyor. Şey olmaz. Yani arkadaşı önünde kaza yapsa, hayatını kaybetse yazık oldu ona ama bana bir şey olmaz. Yine kalkıp devam eder yani.
Evet.
Bu dikkat edilmesi gereken, bir çerçeveye koyulması gereken bir şey. Mesela aile burada biraz daha aktif olabilir, biraz daha müdahil olabilir. Ama çocuğu boğmadan müdahil olmak lazım. Bir, dolaylı olarak müdahil olmak lazım. İki, yasaklamamak, meşgul etmek lazım. Üç.
Evet, güzel söyledin.
Yani bu üçünü gözetirlerse o zaman çocuğu muhafaza etmek mümkün. Ama direkt müdahale ederlerse, yapmayacaksın. Direkt yasak yaparlarsa veya işte boğarak yasak koyarlarsa
arzu çocuk doğurur.
Tabii daha fazla o işe bağlanmış olur.
Ergenlik dönemini konuşuyoruz. Ergenlik dönemindeki gençlerin sosyal gelişim açısından değerlendirmesini yapıyor Mehmet hocamız.
Evet.
Güzel tespitleri oldu. Özellikle arkadaş seçimi noktasında anne ve babalara hayati tavsiyeleri oldu. Anne ve babaların bu konuda çok dikkat etmelerini gerektiğini, çocuklarının nasıl işte giyimlerini, kuşamlarını, morallerini önemsiyorlar. Aynı zamanda da çocukların arkadaş seçiminin üzerinde durmaları gerektiğini söyledi. Hocam dilerseniz devam edelim.
Tabii. Şimdi bu arkadaşlarla alakalı bir diğer mesele, bu dönemde çocuklar doğru karar almayla alakalı çok tereddütler yaşarlar. Hangi kararım doğru, hangi tercihim doğru vesaire diye. Ve arkadaşının dediğinden dolayı üniversite tercihi yapan insan vardır. Arkadaşının bir sözüne bakarak bölüm seçip meslek seçen, hayatını ona göre belirleyen insanlar var. Etrafımızda da çok görüyoruz. Dolayısıyla arkadaş çevresi çok önemli. Bu özellikle karar almayla alakalı çok önemli. Bu noktada iki temel sıkıntı var. Birincisi, çocuklarımızın temel tercihleriyle alakalı anne baba olarak sürece dahil olmamız ve yönlendirme yapmamız, danışmanlık yapmamız çocuğumuza. Biz yapamıyorsak yapabilen birilerini sisteme sokmamız çok kritik öneme sahip. Yani meslekiyle alakalı düşündüğü, alternatif olarak gördüğü meslekleri listeleyip o meslek sahibi insanlarla görüştürmek mesela bu anlamda çok kritik öneme sahip. Geçen hafta bir tane danışanım geldi. Ne olmak istiyorsun? Mimar. İşte yurt dışında okuyacak mimarlık için. Çok fedakarlık yapacak falan. Peki dedim, mimar olmayı istiyor musun? Yok aslında istemiyorum dedi. Ne olmak istiyorsun dedim. Antropolog olmak istiyorum. Antropoloji nerede, mimarlık nerede? Niye mimarlık okuyorsun? Dedi ki ne bileyim mimarlık oku diyorlar dedi. Ya mimarlık oku diyorlar diye mimarlık okunur mu? Yani bu şekilde meslek seçimleri söz konusu. Bu anlamda anne baba biraz daha sürece aktif olarak dahil olsalar ama şöyle değil. Bu mesleği seçeceksin, şu mesleği seçeceksin değil de yavrum, oğlum, kızım hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Hangi bölümü seçmeyi düşünüyorsun? Şunu, şunu, şunu, şunu. Hiç kendi aklımızdaki ihtilafları, kendi aklımızdaki itirazları gündeme getirmeden peki ben sana bu konuda şöyle bir yardım edebilirim. Bu mesleklerle alakalı insanlarla seni görüştürebilirim. Mesleğin avantajlarını, dezavantajlarını, imkanlarını, alternatiflerini, çalışma olanaklarını anlatmış olur sana. Güzel olur. Seni tanıştırayım. Hiçbir çocuk buna kolay kolay hayır demez. Ondan sonraki süreçler anne baba sürece dahil olur.
Yani onun zihnindeki şeyleri canlandıralım diyorsunuz biraz. Ona yani karar verirken bir ön ayak olalım.
Evet.
Ve sağlıklı karar alabilmesi yani, için
bilinçli, bilgili, olalım. Sağlıklı karar alabilmesi için yardımcı olalım. Evet. Öbür türlü gençler dedik ya, sebeple sonuç arasında direkt bir çizgi koydukları için çok küçük basit sebeplerle büyük sonuçlara gidebilirler. Yani ben mimarlık seçiyorum niye arkadaşım dedi diye çok basit bir sebeptir ama beni tabii büyük bir sonuca götürebilir. O dönemde o sebep benim için yeterdir ama normalde yetmez.
Yetmez.
Yani tek sebeple arkadaşım dedi diye meslek seçilmez yani. Dolayısıyla bu anlamda çocuklar karar vermekte zorluk yaşarken anne babaların yardımcı olması çok kritik öneme sahip. Bir diğer mesele, karar verirken kimden etkilendikleri de çok önemli. Çünkü risk almada problem söz konusu olabiliyor. Yani arkadaş grubunun içerisinde oldukları için, grup içerisinde oldukları için, gruba sadakat için ya da heyecan için daha riskli hareketler yapabiliyorlar. Yani arkadaş grubu içerisindeler.
Çünkü uyum sağlamak zorunda.
Tabii. Ya da birbirlerine şey yapıyorlar. Birbirlerini kötü hale getiriyor. Yani yalnız başına kalsa o davranışı yapmayacak ama arkadaş grubu içerisinde o onu ilerletiyor. Ötekini ilerletiyor.
Hep beraber.
Hadi yarış yapalım. Araba yarışı yapıyorlar. İstanbul caddelerinde bayağı görüyoruz yani bunları. Bir tane danışanım diyor ki biz diyor arkadaşlarla Galatasaraypaşa'dan Taksim'e hiç dikiz aynasına bakmadan gitme yarışı yapardık diyor. Yani düşünebiliyor musunuz?
Tamam,
yarışın
aslında
konusu şu, dikiz aynasına bakmayacağım.
Canlı tehlikeli.
Canlı tehlike, yürüyen evet, dinamit yani. Böyle şeyler yapabilirler. Niçin? O arkadaş grubunun içerisinde. Yani arkadaş grubu ondan heyecan duyuyor. Onunla vaktini değerlendiriyor vesaire. O yüzden bu süreçten ergen zarar görmeden, yara almadan çıksın için bu arkadaş grubu meselesi tekrar gündeme getirelim. Arkadaş grubu karar almayı çok ciddi etkiliyor. Anne baba süreçte aktif olmazsa karar alma sürecinde çocuğun vaktini nasıl değerlendireceği, kendi nasıl yatırım yapacağı, hangi mesleği seçeceği gibi orada ister istemez arkadaş grubu tek belirleyici olabilir. O tek belirleyici olmasına da çok ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Burada fiziksel gelişimle biraz alakası olan bir şey var. Ergenler bazen çok uyuyabilirler. Bu 9 saat falansa çok sıkıntı değil. 10 saatte hadi bir yere kadar kabul edilebilir ama 12 saat, 14 saat, 16 saat uyku olmaz. Buna bir anne babanın dikkat etmesi lazım. Yani düzenli olarak 11-12 saat uyuyan çocukta problem var. Düzenli olarak 10 saatte uyuyorsa yine bir problem var. Ama arada 9 saat, 10 saate kadar çıkabilir ama onun üzerinde bir sıkıntı var, ne oluyor demek lazım. Tam tersi de ama sıkıntılı.
Mesela
yani
4-5 saat.
4 saat uyuyor düzenli olarak, 5 saat uyuyor. Yine bu çocuklarda problemler ortaya çıkabilir. Bugün çıkmasa bile uzun vadede vücudun ciddi anlamda yıpranması, davranışların, psikolojinin ciddi anlamda bozulması söz konusu olabilir. Anne babanın buna dikkat etmesi lazım. Ergenlik döneminde çokça gördüğümüz şeylerden bir tanesi ergenlerin sakar olmasıdır. Neden sakar olur ergenler? Çünkü kol, ayak, bacak devamlı büyüyor. Geçen haftaki gibi değil ve orantılı büyümediğinden dolayı, vücut daha kıvamını bulmadığından dolayı vücut o büyümeye adapte olamıyor. Bir yandan büyüme gerçekleşiyor, bir yandan orantısız gerçekleşiyor. O yüzden el nereye gideceğini bilemeyebiliyor. Kol, ayak nereye gideceğini bilemeyebiliyor. O yüzden bir şeyleri kırma, dökme, elini ayağını bir yerlere çarpma, kafasını vurma falan çok söz konusu olabilir. Bundan dolayı çocuklara kendini kötü hissettirmemesi lazım anne babalar. Yani beceriksizsin, yapamıyorsun, edemiyorsun, sana güvenilmez, bir kahve sunamıyorsun, benden bir de sorumluluk istiyorsun falan
çok
dememek lazım.
Çok sık oluyor hocam, değil mi?
Maalesef oluyor. Maalesef, yani maalesef oluyor.
Dinleyicilerimiz
arasında
da.
Ve anne baba çok rezil olduklarını düşünüyorlar.
Evet.
Yani misafire getirirken çayı dökmüş, döker yani çocuk. Ben hatırlıyorum, ergenlik döneminde bir arabaya binecektik. Bir dostumuzun tanıdığının arabası. Arabanın kapısını açtım ama kaldırım varmış, görmemişim. Kaldırıma çarptım arabanın kapısını. Şöyle bir baktılar bana. Kimse bir şey demedi. Ama bir baktılar. Bakın o bakışı hatırlıyorum şimdi.
Evet, o bile.
O bakışı hatırlıyorum.
Yani de demek bir şey deseler.
Bir şey deseler hepten hocam perişan olmuştum demek ki. Dolayısıyla çocuklar bu dönemde bu tür şeyleri alınırlar. Zaten evet, insan bir şey döktüğü zaman, kırdığı zaman, vurduğu zaman yeterince kendine yükleniyor.
Yani şöyle bir zandan kurtulmak lazım. Hani genç mesela böyle ağırbaşlı, olgun, vakarlı, her şeyi yerli yerince yapıyor. Hiç hatası yok, kusuru yok. Bu aslında
böyle bir insan yok ya.
Bu şey evet, insan da yok ama hani gençlikte diyelim ki 15-16 yaşlarında hemen hayalimiz böyle ne kadar böyle büyüğe özendiği için, hı-hı, işte anne babanın, çevrelerinin sanki çok müspet, müthiş bir şey oluyormuş gibi bir
sonra
nazar oluyor.
Sonra patlıyor ama bu adam. 25 yaşında patlıyor, 40 yaşında patlıyor.
Çünkü yaşının gereğini yaşamıyor
tabii,
değil mi?
Tabii. Evet. O yaşamadığında 40 yaşından sonra yaşamaya kalkıyor. Evet.
Yani bırakalım biraz kırıp döksünler.
Kırıp döksün.
Sakarlık yapsınlar.
Zaten bilerek zaten kırıp dökmüyor adam
bu,
yani.
Bu dönemin
doğal süreci.
Biliriz. Evet.
Olması gereken bir şey, olabilir bir şey.
Bunu böyle bilmek de önemli hocam. Tabii. Yani bu böyle bilindiği zaman, işte siz böyle anlatıyorsunuz, bu bir bilgi. Yani dinleyicilerimiz de bunu yani hüsnüzanla alıyorlar. Ve hayatlarına da inşallah intibak edebilecek bir bilgidir diye düşünüyoruz. Yani... Aksi takdirde bu bilinmese ya da bu böyle algılanmasa dökme, kırma dediğiniz gibi genellikle bizim kültürde sakarlık hemen peşinden hakaretin...
Sakarlık, beceriksizlik evet, falan.
Hemen hakaretin takip ettiği bir evet, süreç olarak.
Ama işte sıkıntı ne? Orta ergenlik döneminde çocuğun sorusu ben kimim sorusu. Ben kimim sorusunu cevaplarken etraftan çok etkileniyor. Ben sakarım, ben beceriksizim, ben yapamam, ben edemem. Direkt ala ala bir süre sonra buna inanmaya başlıyor. Yıkıcı bir süreç.
O olumsuzluklar içine tabii, birikiyor. Bambaşka tabii, patlamalara sebep oluyor.
Evet.
Evet hocam.
Dolayısıyla bu noktada anne babaların dikkat etmesi lazım. Sakarlıklar olabilir, kazalar olabilir. Çok görmemek gerekiyor. Bir diğer mesele kilo meselesi. Yani özellikle kız çocuklarına çok ciddi yüklenebiliyorlar. Yapılan araştırmalar kızların özellikle ergenlik döneminde %60'ının kilo vermeye çalıştığını gösteriyor. Tabi bunu araştırma gösteriyor.
Evet.
Gerçekte bu %80 midir, 90 mıdır?
Allah
bilemiyoruz. Evet. Ama anne babaların ciddi, özellikle annelerin kızları üzerine ciddi tazyiki söz konusu. İşte kilo vermen lazım, şöyledir, böyledir falan diye. Bu yeme bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Nasıl yeme bozukluklarını beraberinde getiriyor? Ya uzun süreler hiçbir şey yemiyor çocuklar, bir süre sonra yiyemez hale de geliyor. Ya da yiyor, zorla kendini kusturuyor.
İkisi de
sağlıksız. Zarar. İkisi de hastalık.
Hastalık.
İkisi de psikolojik problem. İkisi de tedavi olması gereken bir şey. Ve tedavisi gerçekten yeme bozukluklarının çok zordur. Yani yeme bozukluğu olan insanlarla çalışmak kadar psikopatolojide zor bir hastalık, zor bir iş yok gibidir yani. Bağımlar problemdir çok. Yeme bozuklukları olanlar çok problemdir. Tedaviye çok dirençlilerdir.
Ve bu aslında ergenlikte temelleri atılıyor.
Ergenlikte tabii, ergenlikte çok ciddi anne babaların...
Orada yıpranıyor insan.
Tabii tepkisi burada çok çok önemli. Anne baba ısrarla çok şişmansın, kilo ver.
Evet.
Şöyle yeme, böyle yeme falan dediği zaman bu süreçler başlayabiliyor.
Kilo almak tabii bir şey mi hocam ergenlikte? Normalde alınır mı genelde genç
nesil? Şimdi vücut dengesiz büyüyebiliyor. Ergenlikte problem şu. Vücudun aldığı besini dökememesi, çıkartamaması.
O zaman tabii doğal olarak hemen kilo olarak yansıyacak.
Kilo olarak yansıyabiliyor ama vücut ergenlik döneminde çabuk alır, çabuk verir. Vermesi için imkan hazırlamak lazım. Ama vermesi için imkan hazırlamak demek çocuğu yedirmemek demek değil. Çünkü vücut büyüdüğü için yemeğe ihtiyacı var.
Gıda gerekiyor.
Tabii çünkü kaslar büyüyor, güçleniyor, gelişiyor. Vücudun beslenmesi lazım. Fazla fazla, normal insanın daha fazla beslenmesi lazım.
Evet.
Ama bu beslenmenin sonucunda ortaya çıkan bir enerji var. Bu enerji atılmazsa bir süre sonra o fazla beslenme zarara sebep olabiliyor. Fazla kilo alımına sebep olabiliyor.
O da kompleksleri tetikliyor.
O da işte çocuklarda kompleksi sebep oluyor. Anne evet, baba da kompleksi sebep oluyor. Bir de anne babalar maalesef çok yapamadıklarını çocukların üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Kendi hayallerini.
Tabii. Yani sırım gibi delikanlı olsun çocuğum çünkü evet, ben değilim. İşte ipince bir genç kız olsun kızım çünkü ben değilim. Yani benim olamadığım insan çocuğum olsun. Benim pişmanlığımı çocuğum yaşamasın. O yüzden şimdiden başına kaka mücadele edeyim onunla. Olmuyor işte. Daha fena sonuçlar söz konusu oluyor. Burada gencin erkenden hareket etme alışkanlığını kazanması çok önemli. Bakın Avrupa'da, Amerika'da 3-4 yaşlarından itibaren belli spor ve müzik gibi şeylere çocukları yazdırırlar. Faaliyetlerini. Yani 3-4 yaşında çocuk spor yapsa, 3-4 yaşındaki çocuk müziğe başlasa bir sene, 2 sene, 3 sene sonra başlamasından çok çok olağanüstü bir şey olmaz. Şayet hayatını bununla geçirmeyecekse. Ama niçin yapar bunu anne baba? Bir disiplin kazansın diye. Hayatının bir yerinde muhakkak bu süreçler olsun diye. Nitekim o çocuk 20 yaşına geldiğinde de spor yapar. 30 yaşına geldiğinde, 40-50 yaşına geldiğinde de spor yapar.
Yani bir belki miskinliği önlemek açısından tabii, daha bir tabii, çocukken verilen bu aşı gibi.
Bir eğitim bu da işte. Evet, evet. Yani hayatını rutine haline getirmek. Bu anlamda ergenlik döneminde çocuğa zorla spor yaptırmak işe yaramaz. Yine önceden, geriden almak gerekiyor.
Daha temelden.
Daha temelden almak gerekiyor. Yıllarında. İlkokuldan, anaokulundan çocuğun hayatına sporu, hareket etmeyi bir rutin olarak koymak gerekiyor. Yani oturup kalmayı değil, bir şekilde hareket edebilme becerisini, hareket etme isteğini erken yaşlardan itibaren aşılamak gerekiyor çocuğa ki bu uzun vadede ergenlik döneminde problemler söz konusu evet, olmasın.
Çünkü ilk programın ilk başında hatırlıyorum ergenlik dönemini konuşurken siz şöyle demiştiniz. Ya bu ergenlik dönemi büyütülecek, korkulacak bir şey değil. Herkes normal girip çıkar. İnsan evet, hayatının bir evresidir.
Evet.
Bu sağlıklı girilip sağlıklı çıkılabildiği zaman Hiç problem yok. Biz biraz niye büyütüyoruz? Çünkü sonuçta anlayamıyoruz. Öncesinde sağlam yatırım yapılmış olmuyor. Çocuk hazırlıksız yakalanıyor. Anne ve baba da bu konuda bilinçsiz olunca tam bir kaos yumağı. Tabii. Ve sürekli anneler babalar bizim şu oğlan şöyle, bizim kız böyle. Hadi bakalım çözebilirsen.
Bir de ergenlik dönemi kısmen hasat mevsimi aslında. Yani çocuklukta anne babanın ektiği ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir şey ekmiyorsa,
ekemiyorsa ekmedi.
Bir şey çıkmıyor. Ama problem o dönemden değil, daha öncesinden de vardır.
Evet.
Yani
çok mühim.
Öncesinde sağlam tutulsa, sıkı tutulsa, bir şeyler yapılmış olsa ergenlik döneminde böyle bir hasatla karşılaşmayacak insan. Ama yapmadığı için ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Suçlu kim? Ergenlik dönemi.
Ergenlik.
Ama halbuki işin aslında suçlu ergenlik dönemi değil. Suçlu biraz o çocukluk döneminde o çocuğa yeteri yatırım yapmamış insanlar.
Evet, ama biz yine de zarar neresinden dönerse kârdır diyoruz
tabii.
Ve dediğiniz gibi yani, hep ümit varız.
Kesinlikle. Şimdi bana çok sorarlar. Hocam bu anlattıklarınız, işte diyelim bir dönemle alakalı seminer veriyorum. Hocam benim çocuk 22 yaşında.
Ne yapabilirim
25 yaşında.
Diye düşünebilir.
Bu anlattıklarınız geçti bizim için. Bizden geçti mi? Bizim çocuk toparlanır mı? Hayır efendim. Nefes aldığı sürece insan değişir.
Evet.
İnsan gelişmeye devam eder. O yüzden yine yapılabilecek bir şeyler vardır. Ama bir, insanın zaman anlamında biraz daha sabırlı olması gerekecek. İki, emek anlamında biraz daha fazla fedakarlık yapması gerekecek. Üç, beklenti anlamında biraz daha düşük bir beklentiye razı olması gerekecek.
Güzel özetlediniz hocam.
Yani öbür türlü ben tamam çocuğum madem toparlanabilir 25 yaşından sonra ben ona az bir zamanla az bir emekle yatırım yapayım süper beklentilerle karşılaşayım. Yok öyle bir şey.
Yok.
Yok öyle bir şey. Ama biraz daha erken zamanlarda çocukluktan itibaren böyle bir şey biraz daha mümkün olabilir.
Evet, yani şu an mesela dinleyicilerimizin arasında evlatlar, ergenlik döneminde olanlar belki şöyle düşünüyor olabilirler. Yani bizim çocuk ergenliğe geldi ama ilkokulda ya da o temelleri dediğiniz biraz önce bahsettiğiniz noktalarda treni kaçırmış olabilir gibi hissedebilirler kendileri ama asla biz
yok,
ümitsiz
asla
olmuyoruz.
Asla tren kaçmadı. Nefes alıp verdiği sürece
ümit
insan
var.
Tren burada.
Evet.
Trene binmek mümkün.
Evet.
Ama dediğim gibi üç noktada dikkat etmeleri lazım. Daha çok sabırlı olmaları, daha çok fedakarlık yapmaları ve beklentilerini biraz daha düşürmeleri gerekiyor.
Evet hocam. Buyurun hocam devam edelim. Biraz daha baktığımızda.
Biraz daha devam edebiliriz. Peki. Ergenlikle alakalı bu dönemde anne babaların yapması gereken pratik bazı şeyler var. Bunların birincisi sorumluluk alma ve karar verme konusunda biraz daha sabırlı olmak lazım. Yani sorumlu almayı becermekte problem yaşıyorsa veya karar vermekle alakalı problemler yaşıyorsa anne babanın biraz hoş görmesi lazım. Yine yapamıyorsun, edemiyorsun, beceremiyorsun gibi yüklenme yapmaması lazım. İşte elbise seçecek seçemiyor. Kurs seçecek seçemiyor. Kursa gidiyor devam edemiyor. İşte bir işi veriyorsunuz 2 hafta gidiyor. 3. hafta bırakıyor. Bu tür şeyler olabilir şeylerdir. Bundan dolayı çocuğun bu davranışını çocuğun benliğiyle bağdaştırmak çok doğru bir davranış değil. Yani çocuğun o davranışı farklı, çocuğun benliği farklı. O dönemden kaynaklanan böyle bir davranışı benliğine yapıştırmak benlikte kalmasına sebep olabilir.
Çok zedeliyor aslında.
Çok zedeliyor.
Yıpratıyor.
Tabii. Ve kalıyor.
Kalıyor.
Yani çocuk diyor ki tamam ben böyle bir insanım. Bana geliyor danışanlar mesela 18-20 yaşında. Anlatıyorum kendini. Diyor ki ben maymun iştahlıyım diyor. Nereden biliyor? Anne babam öyle söyledi diyor. Beni diyor kursa gönderdiler diyor. Ben diyor gidiyorum bırakıyorum, gidiyorum bırakıyorum. Ama beğenmediği kursu niye çocuk devam ettirir? Onu kendine göre değilse niye devam ettirir? Anne baba hasbelkader bir kurs duymuşlar, göndermişler. Çocuk da bilmiyormuş. Veya arkadaşından görmüş, etkilenmiş. Ben de giderim diye düşünmüş. Gitmiş 2 ay. Bakmış ki bana göre değil, bırakmış. İyi, doğru, iyi yapmış. Bırakacak tabii. Ama anne baba işte sen hiçbir şeye devam etmiyorsun. Maymun iştahlı demiş. Çocuk 5 sene sonra, 10 sene sonra kendini tanıtırken, anlatırken ben maymun iştahlıyım diyor. Babam hep benim için böyle diyor diyor. Ve anne babalar söz çocuğunuz nasıl bir çocuk? Maymun iştahlı. Çok kullanılan bir tabir.
Evet.
Niye maymun iştahlı dediniz? Çünkü bu 8 sene önce şöyle kursa göndermiştik böyle yapmış. Ya 8 sene önce olur böyle şeyler ya. 12 yaşındayken olur. Yeter ki benliğine yapıştırmasın bunu. Yeter ki kendini tanımlarken maymun iştahlı olarak tanımlamamış olsun.
Yani orada diyorsunuz o bazı konularda irade zaafı ya da böyle karar noktasında tabii ki bazı problemler yaşanacak.
Tabii.
Bizler o genç insanlara işte ne yaptın, işte nasıl böyle yaparsın, senden bir şey olmaz, beni hayal kırıklığına uğratıyorsun şeklinde ağır konuşmalar yapmamız
lazım. Veya neden bu kadar uzun zaman alıyor dememiz lazım. Yani bu karar vermeyi yeni yaptığı için çocuk acemilik dönemi yaşar. Nasıl bisiklete binerken birkaç düşmesine göz yumarız. Yeni yeni örneği acemilik dönemi. Araba kullanırken acemi sürücü vesaire deriz. Karar verirken de acemilik dönemi vardır. Sorumluluk alırken de acemilik dönemi vardır.
Ve acemiler hoş görülür.
Acemiler hoş görülür. Anne babanın yönlendirmesi ve desteği, teşviği olur.
Evet.
Ama burada yine bakın buradan örnekle paralel gidersek anne baba direksiyona geçmez. Yine direksiyon gencin çocuğun elindedir.
Yanında.
Yönlendirme yapar. Yanında bulunur, teşvik eder, destek verir. Ama o riski almasına yardımcı olur ki acemilikle o riski ala ala bir süre sonra ustalaşacaktır. O artık risk haline gelmeyecek.
Uzun yola artık
çıkabilecektir. Uzun hayat yoluna inşallah.
Pekala hocam. Dilerseniz bir ara verelim yine.
Olur.
Ergenlik dönemini ve sosyal gelişim açısından ergenlik döneminin ele alınmasını konuşuyoruz. Mehmet hocamız güzel tespitlerde bulunuyor. Hocam programımızın son bölümüne geldik.
Evet.
Buyurun devam edelim.
Şimdi anne babalar bu dönemde çocuklara nasıl davranmalı, ne yapmalar, nelere dikkat etmeleri gerekiyor onun üzerinde duruyorduk. Bu dönemde çocukların risk almasını biraz teşvik etmek gerekiyor. Yani kendine zarar vermediği sürece, başkasına zarar vermediği sürece, hatta kendine kalıcı zarar vermediği sürece çocuklar risk alsınlar. Tehlikeli olarak görülen şeyleri yapabilirler. Riskli olarak görülen şeyleri yapabilirler. Yapa yapa emin olacaklar. Yani yürümeye yeni adım atmış bir çocuk için, yeni başlamış bir çocuk için yürümek risk olabilir. Düşebilir, bir yerini acıtabilir ama bu demek değildir ki bu çocuk için adım atmak, yürümek riskse biz yürütmeyeceğiz çocuğu. Veya demin verdiğimiz araba örneğinde araba kullanmayı bilmeyen bir insan için araba kullanmak risk olabilir. Ama bu demek değil ki biz çocuğu hiçbir şekilde direksiyon başına geçirip öğretmeyeceğiz. Bu anlamda risk olarak değerlendirilebilecek şeyleri almaya, dediğim gibi kendine ve başkalarına zarar vermeyecek çerçeve oturduktan sonra
makul riskler.
Teşvik etmek lazım. Makul riskler almasını teşvik etmek lazım. İzin vermek, müsaade etmek lazım.
Çünkü bu çok önemli hocam. Yani o yaşlarda ahlak haline gelirse kanaatim, hayatın ilerleyen safhalarında da müthiş aslında bir ahlak olarak kalacak insanda.
Tabii.
Risk alabilecek, risk noktasında, yani her konuda olabilir. Bu belki ticari hayatında olabilir büyüdüğü zaman. Belki ilmi faaliyet anlamında, ilmi hayatında olabilir. Ya da bambaşka çocuklarıyla ilgili bir kritik karar vermek noktasında geldiğinde. Ama bu tecrübe edilmemiş ya da denenmemiş, kendi üzerinde böyle bir bilgi yok. Yani irfana dönüşmemişse risk konusu. Hayatın birçok aşamasında problem çekebilir ki şu an sanki çok öyle, yani risk alamıyoruz hocam.
Alamıyoruz.
Risk veremiyoruz, yani risk alma duygusunu da veremiyoruz.
Çünkü imkan sağlanmamış, önüne bir imkan açılmamış. Bu anlamda ciddi sıkıntılar söz konusu olabiliyor.
Evet.
Ben çok kişiden duymuşumdur, ben memur çocuğuyum risk alamam diye. Ya da işte ben tüccar çocuğuyum risk alırım diye.
Evet, garantici. Yani, bir
tabii, tabii garantici benim, diyor ki benim için o işler riskli işler, ben o işlere girmem. Niye? Benim babam da girmezdi. Benim babam girmediği için izin de vermezdi.
Evet.
Ötekisi tüccar çocuğuyum diyor. Benim babam izin verirdi. Ben de alırım o riski. Benim babam da alırdı. Ben de şimdi alırım diyor.
Risk ve rızık arasında da bir paralellik kurarlar.
Var. Buyurulur ya. Rızkın onda dokuz ticareti, ticaretin onda dokuz cesarettir diye.
Evet.
O riski alabilmek cesaret ister tabii. Yoksa kesin olan bir şeyi yapmak cesaret değildir. Riskli olan bir şeyi yapmak cesarettir. Bu anlamda riskli olan şeyleri, yine ölçüyü tekrar ediyorum.
Ölçüyü kaçırmadan.
Kendilerine ve başkalarına zarar vermediği sürece.
Evet.
Artık kendilerine kalıcı bir zarar vermediği sürece almalarına çocuklarımızın izin vermemiz lazım. Müsamaha göstermemiz lazım. Bazı şeyleri görerek anlayacaklar, görerek öğrenecekler. Ya ben test ettim bu zararlı. Yok efendim, bazı şeyleri görerek öğrenecek, başka türlü öğrenemiyor. Ben ne kadar söylersen söyleyin öğrenemiyor.
Tecrübe başka çünkü.
Tecrübe başka bir şey.
Evet hocam.
Eleştiri ve kıyaslamaktan kaçınmak önemli. Yani her şeyini eleştiren, her şeyine bir kusur bulan bir anne babayla çocuk yaşamak istemez. Böyle bir anne babanın doğrularını da kabul etmez. Böyle bir anne babanın eleştirisini de kabul etmez. Burada anne babaların çokça yaptığı hatalardan bir tanesi eleştirirken çok sınırsız ve ölçüsüz eleştiriyorlar. Sayı anlamında sınırsız, doz anlamında ölçüsüz eleştiriyorlar. Bu sefer ne oluyor? Çocuk kendi zihninde yapılması gerekenlerle yapılmaması gerekenler arasında bir sınır koyamıyor ve yapılmaması gerekenler arasında bir hiyerarşi belirleyemiyor. Yani büyüklerine saygısızlık yapma, yaptığı zaman kızıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Uyuşturucu kullanma, kullandığı zaman kızıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama ikisi aynı değil. İkisine vereceğiniz tepkinin aynı olmaması lazım. Ama siz her şeye tepki verirseniz bir süre sonra çocukta o hiyerarşi oturmamış olur. İkisi de aynı gibi gelir.
Ve sözün ikisine de değeri kalmıyor.
Sözün değeri düşüyor.
Tesiri kalmıyor.
Ve şey de tepkinin de değeri düşüyor. Yani çocuk tehlikenin farkına varamıyor. Niye? Ya büyüğe bir şey dedi, karşı çıktı diyelim bir şekilde. Yanlış bir şeydir ama
çok
uyuşturucu
şey
kullanmak gibi bir şey değil. Ama ona da çok kızıyorsunuz. Ders çalışmıyor, çok kızıyorsunuz.
Büyük tehditler.
Büyük tehditler. İşte şöyle evden atacağım, böyle seni perişan edeceğim. Tabağını kaldırmıyor, kızıyorsunuz. Uyuşturucu kullanıyor, kızıyorsunuz. Ya ama bunların hepsi aynı değil ki.
Aralarında dağlar var.
Aralarında dağlar var. Dolayısıyla tepki de dağlar kadar olması lazım. Ama biz maalesef en büyük tepkiyi en küçük işte tükettiğimiz için o olağanüstü bir şey olduğunda vereceğimiz tepki veya verdiğimiz tepki işe yaramıyor. Yapma bunu.
Evet.
Yani onu bir sakla, o gücünü bir gösterme, o tepkini bir gösterme ki lazım olur belki.
Yani anne ve babalar aslında kendi sözlerinin değerini kendileri düşürüyorlar
tabii,
çoğu zaman.
Kendi ayaklarına sıkıyorlar.
Evet.
Kendi kendilerine zarar veriyorlar tabiri caizse. Bu anlamda bu tepki hiyerarşisini oluşturmak çok önemli. Yani en büyük şeye en büyük tepki verilir, en küçük şeye en küçük tepki verilir.
Karşı taraf da aslında bu böyle yapıldığı zaman işte dediğiniz gibi meseleleri doğru değerlendirme noktasında elinde doğru bir kıstas oluyor. Çünkü küçük bir
tabii,
hatası var, küçük tabii, kızdı tamam. Yani demek ki çok kızdığı zaman çok önemli ve çok büyük bir şey olmuş ki. O ona göre kendi içinde onu korkar.
Anlamasa da korkusundan evet, durur.
Öyle algılar çünkü.
Evet. Ama şimdi
her şeyi de öyle
her şeyi şey yaparsanız o zaman çocuk korkusu hareket edemez. Oturacak kalacak yani.
Şimdiki
bu sefer
tabirle
korku
hani
gidiyor.
Affedersiniz takmıyor diyorlar ya.
Evet.
O durum meydana geliyor değil mi?
Evet.
Sözleri takmıyor,
evet,
takılmıyor yani.
Ama buna sebep de
yine
o işte, anne baba.
Ölçüsüz eleştiri,
tabii,
ölçüsüz
onu öyle kızma öğretmiş. Çünkü bakın hiçbir insan her yanlışını gören, her yanlışını eleştiren ve düzeltmeye çalışan bir insanla ne kadar olgun olursa olsun, karşı tarafa ne kadar güvenirse güvensin, hep beraber yaşamak istemez. 7/24 beraber yaşamak istemez. Biz anne baba olarak çok iyi niyetlerle devamlı çocuğumuzun her yanlışını görüp, her yanlışını düzeltmeye kalkarsak, her yanlışını görür, ona tepki koyarsak ve büyük tepkiler koyarsak, çocuk bizle yaşamak istemez ve bizden de almaz. Uzaklaşır, kalbin evet, uzaklaşır.
Bir gençle konuşmuştum. Babanın aran nasıl falan demiştim. Harika demişti. Çok seviyorum. Neden dedim? Çünkü dedi hiç kusurumu görmüyor. Hep olumlu yanımdan yaklaşıyor.
Ya, fark etmiş.
Öyle de böyle canlı söylemişti ki. Tabii. Yani o an o babanın ve o oğlun ilişkisinin yani böyle gözümde canlandı. Tabii. Dedim ki bravo.
Ya, yani çok çok önemli bir şey bu ya. Yani bu hafta bir tane danışanım geldi. Babasıyla oğlu arasındaki ilişkiyi çok beğendim. Nitekim çocuk okulda kahramanınız kim diye sorduğunda babam demiş. 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 16 yaşındaki çocuk babasını kahraman olarak öldüreli çok olmuştur yani.
Evet.
O
demez
öldürmemiş
zaten. Hele yani, bir de bunu aşikar söylemez çoğu
yani
zaman.
Evet söylemiş. O kadar güzel bir ilişki var. Ve çocuktaki davranış problemlerinin büyük temeli babanın evde olmamasından kaynaklanıyor. Yani baba evde olsa o davranış problemi de olmayacak. O yüzden babanın bu süreçlere dahil olması ama olumlu şekilde dahil olması çok önemli.
Evet.
Kırmadan, dökmeden, yıkmadan var olması çok
evet,
önemli.
Bu ay zaten hatırlatalım. Genç Dergisi'nde de Mehmet Hocamız bu konuyu işliyor. Baba olmazsa ne olur diye
evet,
yazının başlığı böyle.
Baba buradan çok önemli çünkü.
Evet.
Geçen bir seminere gittim. Bir öğretmenle bir veli almaya gelmişler beni. Hocamız bir veliyle gelmiş almaya. İşte konuşurken işte seminerden vesaire bahsederken dedi ki veli bey, hocam dedi babalara vuracak yine dedi, anladım ben dedi. Vallahi dedim kusura bakmayın, ben ise doğru bir şeyler söylemeye, faydanıza olan bir şeyler söylemeye çalışacağım dedim. Hocam biliyorum dedi, o yüzden geldim zaten dedi ama yani büyük oranda sorumlu da biziz, onun da farkındayım dedi. Dolayısıyla babaların bu anlamda kendilerine bir bakmaları, kendilerine bir çek düzen vermeleri lazım.
İnşallah bir programı da sırf böyle belki babalara özel yapabiliriz.
Çok güzel olur.
Birinin annelere özel.
Çok güzel olur.
Yani aklımızda bulunsun hocam.
Çok
bugün
güzel
not
olur,
edelim bunu.
İnşallah önümüzdeki programlardan bir tanesinde evet, onu yapalım. Kıyaslamak burada yine ergenlikle alakalı konuşulması gereken şeylerden bir tanesi. anne babaların çokça yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Yani çocuklarını komşuyla, kuzenle, yeğenle, amcaoğluyla, onunla, bununla bulabildiği o yaştaki herkesten kıyaslıyor.
Bir facia değil mi aslında?
Bir facia. Yani bir çocuğa nasıl daha fazla zarar verilir ben bilmiyorum.
Çünkü ben kendimi yokluyorum. Kıyaslandığımız insanlardan da böyle onlara karşı böyle olumsuz, negatif tabii duygular besliyoruz. Nefrete varan.
Şimdi insandan uzaklaşıyorsunuz. Bir süre sonra o insanda temsil eden her şeyden de uzaklaşıyorsunuz.
Çünkü o sizin rakibiniz.
Rakibiniz.
Her konuda geçmeniz.
O insanın temsil ettiği değerlerden, sıfatlardan da uzaklaşıyorsunuz.
Yani halbuki...
Halbuki yaklaştırmak istiyordu anne baba.
Evet.
Tam tersine hizmet ediyor. Ama maalesef çok yapılıyor. Etrafta o yaşta kim varsa... Yani bazı babalar yanında çalışan insanın çocuğunu kıyas ediyorlar. Diyorlar ki bak işte ben senin o kadar imkanın var. Benim yanımda çalışan adamın şu kadar maaşı var. Çocuğunu nasıl okutuyor ama çocuk ne yapıyor? Ne vermek istedik şimdi bize? Ne vermek istediksek tam tersini aldı çocuk. İşte amcanın oğlu şöyle yapıyor. Daha da kötüsü, ben size söyleyeyim daha kötüsünü, kardeşleri birbiriyle kıyaslıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kardeşler birbirleriyle aralarındaki muhabbeti, aralarındaki sevgiyi ve yardımlaşmayı kaybediyorlar.
Yani hayırda olan olması gereken yarışma,
evet,
sanki şerde olmaya başlıyor değil mi? Yani karşı tarafı her ne pahasına olsun hırsla geçmek. Ya da tam tersi dediğiniz gibi onun bütün güzelliklerini çekiliyorsun. Çünkü o kadar kıyaslanmışsın ki artık antipatik olmuş senin için. Evet. Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorsun. Evet. O mesela A diyorsa siz hayatınız boyunca B üzerine kodluyorsunuz. Çünkü annemiz veya da babamız onun üzerinden bizi vurmuş, bizi eleştirmiş. Bu da aslında anne ve babaların kişilik zaafı diyebilir miyiz hocam? Ya da herhangi bir yapanın. Çünkü bu kıyas yaparken aslında çoğu zaman belki de kendi eksikliğini çocukta görüyor. Bunu da kabul edemiyor. Ve başkalarıyla kıyaslayarak daha da acıtmak istiyor olabilir yani.
Yani bu kişilik zafiyet diyemeyiz. Yani demek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Belki ağır olabilir ama.
Evet.
Benim düşüncem şu. Tamamen iyi niyet var. Anne babaların iyi niyeti var. Zaten başkası mümkün değil. Yani bu dünyada herkes başka bir insan hakkında kötü düşünebilir ama hiçbir zaman baba oğlu hakkında, kızı hakkında, anne oğlu hakkında, kızı hakkında kötü düşünemez. Fıtrata ters bu. Yani oğul ya da kız baba anne hakkında kötü düşünebilir. Ama tam tersi mümkün değil, olası değil. Dedem derdi, ben severim oğlumu, oğlum sever oğlunu derdi. Yani aşağı doğru giden bir süreç,
evet,
var. Karşılıklı bir süreç yok. Ben,
evet,
severim oğlumu, oğlum sever beni, yok. Ben severim oğlumu, oğlum sever oğlunu var. Başkası mümkün değil. Anne babalar bu anlamda bütün bunları yaparken iyi niyetlerle yapıyorlar. Ve tamamen çocukları iyi olsun için yapıyorlar. Ama sonuç iyi olmuyor. Çünkü süreç yanlış. Yani niyetler iyi ama bilgisizlik ve çaresizlik anne babaları yanlış davranmaya götürüyor. Bu anlamda ne olur biraz bilgi sahibi olmaya çalışalım. Yani bu konuları öğrenmeye çalışalım, bu konuları bilmeye çalışalım. Bakıyorsunuz çok basit bir makinenin bile sayfalarca kullanma kılavuzu oluyor. Yani çok küçük bir telefon alıyorsunuz,
evet,
100 sayfa kullanma kılavuzu var. Araba alıyorsunuz, kullanma kılavuzu var. Bilmediğiniz bir şeyi o arabayı kullanan arkadaşınıza soruyorsunuz. Ya bu arabanın şusu neredeydi diye. İşte veya başka bir şey olacak, onun kursuna gidiyorsunuz, hocasına soruyorsunuz. Yani çocuk yetiştirmek de biraz öğrenilmesi gereken bir şey. Nasıl ben çocuğumu yetiştirmem lazım? Hangi dönemde neye dikkat etmem lazım? Yani telefondan, arabadan, başka herhangi bir makineden daha kıymetli bir şey değil çocuk. Bu anlamda el yordamıyla anne babalığı öğrenmemek için, el yordamıyla bir şeyleri yapmamak için başından sıkı tutup anne babalığı öğrenmek lazım. Çünkü niyet ne kadar temiz olsa da sonuç doğru yere götürmeyebiliyor bizi. Çünkü süreç yanlış. Bilgisizlik, çaresizlik insana çok yanlış şeyler yaptırabiliyor. Yanlış uygulama yaptırıyor, sonra öfkelendiriyor da. Çocukla babayı da uzaklaştırabiliyor. Yani ben çok maalesef aile biliyorum. Baba ile çocuk iki düşman gibi aynı çatı altında yaşıyorlar. Yani evin içinde olan evin içinde kalıyor ama evin içinde perişanlıklar var. Dışarıdan çok böyle sevgi dolu bir aile gibi gözükebiliyor. Ama bakıyorsunuz baba ile oğul kanlı bıçaklı düşman gibi birbirlerine bakıyorlar.
Evet.
Birbirlerine nefret ediyorlar. Niçin? Yanlış bir ilişki kurulmuş. Veya birbirlerine giriyorlar evde, anne arada kalıyor. Anneler bakıyorsunuz devamlı ilaç kullanıyor. Ne oluyor bu kadında bu kadar psikolojik ilaç kullanıyor, psikiyatrik ilaç kullanıyor. Arada kalmış. Babayla çocukların arasında kalmış. Eziliyor da eziliyor kadıncağız. Ne yapsın? Geçen gün bir danışan gelmişti. Anne baba işte anlatıyorlar. İşte çocuk evde, abi yok. Abi başka bir yere gitmiş, yurt dışında okuyor. Baba çok yoğun çalışıyor. Dedim ki çocuğu bırakın dedim. Anneye siz ne yapıyorsunuz dedim. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani çocuk başa çıkamıyor, tamam. Bu yüzden problem yaşıyor, getirdiniz. Siz nasıl başa çıkıyorsunuz? Kadın gözleri doldu, başladı ağlamaya. Çıkamıyorum, başa çıkamıyorum ben dedi. Ama dedi ben görünmüyorum zaten dedi. Beni gören yok. Çocuğu gören var. Çocuk bir şekilde bir şeyler yapıyor, kendini gösteriyor. O yüzden tedaviye geldik. Ama dedi beni gören yok. Ben de başa çıkamıyorum dedi. Dolayısıyla
evet.
Bu anlamda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Kıyaslama yapmamamız gerekiyor. Bilgili olmamız gerekiyor. Bilgili olduktan sonra çok çaresiz olmaya gerek yok. Ne yapacağımız, nasıl davranacağımız, nasıl bir süreç izleyeceğimizi biliyoruz. O süreci takip etmemiz lazım. Öbür türlü çok ciddi sıkıntılar bizleri bekleyebilir. Bu dönemde, ergenlik döneminde yine dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, çocukların, demin biraz üzerinde durduk, şimdi biraz daha açayım. Yeteri kadar uyumaları, yeteri kadar beslenmeleri çok kritik öneme sahip. Yani uyku anlamında da ifrat ya da tefrit varsa, beslenme anlamında da ifrat ya da tefrit varsa bunun üzerinde durmak lazım. Buna bir çeki düzen vermek, buna bir çerçeve çizmek lazım ama dediğim gibi bunların altyapıları hep çocukluktan itibaren atılması gereken şeyler. Maalesef anne babalarla alakalı çok ciddi yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi çocuklar kahvaltı yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani çok çocukla görüşüyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Kalkıyorum. Kendi kendime kalkıyorum. Güzel. Kimse uyandırmadan kendi kendine kalk. Giyiniyorum. Servise biniyorum. Kahvaltı. Okulda poğaça yiyorum diyor.
Evet.
Yani okulda poğaça kahvaltı değil. Allah aşkına yani niye böyle oluyor? Böyle olmaması gerekiyor. Ama maalesef çok şey çocukta.
Bizim aramızda çok affedersin. Espri konusudur falan. Yani Türkiye'de nesiller poğaçayla yetişiyor maalesef. Yani her sabah poğaça, her sabah. Hatta evet. Biz bazen şimdi dergide yeni evli arkadaşlarımız falan da oluyor. İşte evliliğin ikinci ayı, üçüncü ayında, isim vermeyelim buradan, Latife'miz yanlış yerlere gitmesin. Bir bakıyoruz poğaçayla gelmiş sabah. Ne oldu? Ya abi çok canım çekti diyor. Yani evde kahvaltı var ama poğaça kültürü devam ediyor. Çok canım çekti. Ertesi gün olabiliyor. Ya da bir bakıyorsunuz yani işte dediğiniz gibi kahvaltı kültürü yok. İki poğaça ve her sabah düzenli şekilde. Ama bu ciddi anlamda sağlık açısından çok zararlı. Sıkıntılar.
Yani her anlamda zararlı ya. Yani çünkü insan bir sebeple ilişki kuruyor, bir sebeple ilişkiyi derinleştiriyor.
Evet.
Anne babayla kahvaltı yaparken çocuk bir sohbet ediyor. Bir anne babasının yüzünü görüyor, bir vakit geçiriyor. Poğaça yerse kantinde nasıl görecek anne babasının yüzünü, nasıl beraber? Zaten geçirdikleri vakit kısıtlı. Bakıyorsunuz sabah kalkılıyor, çocuk okulda poğaça yiyor. Baba işte poğaça yiyor. Anne işe gidiyorsa işte poğaça yiyor. Evdeyse o da, ben görüyorum şimdi bazı ev hanımları yukarıdan poğaça söylüyorlar evlerinden. Poğaçacı geçiyor, servis yapıyor falan. Maalesef bu sıkıntılı bir şey.
Evet.
Yani bu dönemde beslenmeye dikkat etmek lazım. Beslenme kritik.
Kahvaltı ediyorsunuz.
Kahvaltı çok önemli. Bakın Doğu'da şöyle bir söz var. Diyor ki kahvaltıyı kendin ye. Öğle yemeğini dostuna ikram et, akşam yemeğini düşmanına ikram et.
Bütün konuyu özetliyor.
Batı'da ne diyor? Diyor ki sağlıklı olmak istiyorsan sabah ye, şişman olmak istiyorsan öğlen ye, ölmek istiyorsan akşam ye.
Evet.
Yani Doğu Batı fark etmiyor, mesaj aynı. Kahvaltı çok önemli, sağlıklı bir şekilde yapılması lazım,
evet,
beden için. Ama sosyal ilişki anlamında da bu lazım, psikolojik gelişim anlamında da bu lazım. Biz maalesef
o birliktelik
muhabbet. Maalesef ihmal ediliyor. O birliktelik çok lazım. Biz maalesef tam tersini yapıyoruz. Sabah bir poğaça, iki poğaça, öğle yemeğinde işte biraz yiyoruz, akşam yemeğinde dayanıyoruz yemeğe. Tam tersi olması lazım. O yüzden buna dikkat etmemiz çok önemli. Özellikle ergenlik döneminde çocukların beslenmeleri çok kritik öneme sahip. Kilolar da o yüzden alınıyor. Yani bazı kilo hareketsizlikten alınır, bazı kilo yanlış beslenmeden alınır. Ergenlik döneminde ikisi de olabiliyor. Çocuk sabah poğaça yiyor, akşam poğaça yiyor, işte köfte, hamburger yiyor. Bir de hareket etmiyor, kilo alır bu çocuk. Ondan sonra anne baba kızsın, diyet yaptırsın bu çocuğa. Diyete ihtiyacı yok bu çocuğun. bu çocuğun sağlıklı beslenmeye ve hareket etmeye ihtiyacı var.
Yani bir dilim peynir, 200 zeytin, evet, çok daha vitamin, diğer anlamlarda gıda muhtevası anlamında çok daha kalitelidir.
Kesinlikle öyle.
Evet hocam. Buyurun hocam.
Şimdi boş zamanlarında faaliyet yapması bu dönemde çocukların çok kritik öneme sahip. Bir diğer mesele çocuklarla anne babaların ilişkileri anlamında çocuklara illa tecrübe dayatma diye bir şey yapmamak lazım. Yani ben bunu tecrübe ettim, bunu biliyorum, bu şöyledir, böyle olması lazım. Biz de o dönemi yaşadık, o dönemde böyleydi değil. Dünya değişti, çocuklar değişti, şartlar değişti, her şey değişti. Dolayısıyla benim tecrübelerim bugün işlemiyor olabilir. Veya işlese bile çocuklarımız herhangi bir sebeple dikkat vermediği zaman olayı kişiselleştirmemek lazım. Olayı saf saygısızlık olarak ele almamak lazım. Buna bağlı olarak öfke göstermemek, kızmamak, küsmemek, ilişkiyi bozmamak lazım. Yani çocuğun kafası dalgın olabilir, çocuk için sizin için çok önemli olan şey onun için önemli olmayabilir, dediğinizi anlamayabilir yaşamadığı için, herhangi bir sebebi olabilir. Ama nasıl sen beni saymazsın, nasıl bana değer vermezsin, nasıl bana önem vermezsin, benim sözümü kimler tutuyor da sen tutmuyorsun, bana kimler danışıyor da sen danışmıyorsun, ben sana işte söylüyorum, millet bunu duymak için şöyle yapıyor falan. Bunlar ev içinde olacak şeyler değil.
Çünkü oranın hukuku başka.
Oranın hukuku başka.
Evet.
Oradaki süreçler, roller daha başka. O yüzden tecrübe paylaşmak istediğimizde, tecrübemizi çocuklarımıza aktarmak istediğimizde, beklediğimiz hayranlığı uyandıramadıysak hayal kırıklığı yaşayıp öfkelenmeye gerek yok.
Bunlar, bu tabii bir şey.
Tabii bir şey olabilir bir şey. Çünkü siz evde başbakansanız başbakan değilsiniz.
Evet.
Valiyseniz vali değilsiniz. Büyük iş adamıysanız büyük iş adamı değilsiniz. Evde babasınız. Çizgili pijamalı babasınız. Dolayısıyla çocuktan öyle olağanüstü hayranlıklar beklemeye, tecrübelerinizi aktarırken çocukların çarpılmış gibi dinlemesine gerek yok. Gerek. Olmayacak bu. Olmayabilir. Olmadığında da şey yapmayın, kızmayın. Öfkelenmeyin, ilişkinizi bozmayın. Davranışları anlatırken sonuçlar üzerinde konuşmakta fayda var. Sonuçları anlamalarına yardımcı olmakta fayda var. Çünkü sebep sonuç odaklı gitmeleri çok fazla mümkün. Sosyal faaliyetler yapmaları için zeminleri, imkanları hazırlamak, çocukların aktif olabileceği dernekler, vakıflar, gençlik merkezleri vesaire kurmak,
sivil toplum
kuruluşları organize etmek çok kritik öneme sahip.
Müthiş.
Yani bunu
çok yalnızlar hocam.
Çok yalnızlar. Evet. Yani çocuk şunu yapmasın, bunu yap. Peki ne yapsın? Ne yapsın? Yapacak bir şey yok.
Halbuki bir akacak kanal arıyor herkes.
Tabii.
Enerjisini paylaşacağı, kendisini kesinlikle geliştireceği imkanlar istiyor.
Kesinlikle.
İstemiyormuş gibi görünebilir ama herkeste var hocam bu. Ve alternatifler, imkanlar çoğu zaman dediğiniz gibi araştırılmıyor. Gözümüzün önünden birçok imkanlar gelip geçiyor.
Evet.
Çocuklarımız oralara kanalize olamıyor maalesef.
Maalesef kapatmışız o anlamda kendimizi. Çocuklara bu imkanları sağlamayıp sadece şikayet ediyoruz. Evet. Geçen gün bir tane seminerde bunları söyledim. Seminerden sonra bir anne diyor ki, hocam diyor, biz böyle bir çalışma başlatsak da bizim çocuk gitmez diyor. Dedim ki, başlattınız mı? Yok, başlatmadık dedi. Nereden biliyorsun? Ya gitmez bizimki dedi ya. Ya bir başlat, bir başlat. Hiç olmasın, hadi gitmesin. Sen sorumluluğu atmış olursun üzerinden. Hı. Ama şimdi ne yapacaksın da bu sorumluluğu atacaksın üzerinden? Çocuk ne dese haklı. Gidecek yerim vardı, ben mi gitmedim diyecek. Haklı.
Aynen öyle.
Yani nereye gideceğim ben?
Adres gösterilmedi.
Adres.
Kimse bir teşvik etmedi.
Tabii adres yani, yok.
Evet.
Adres yok, nereye gidecek çocuk? O yüzden anne babalar şikayet ediyor. Bizim çocuk şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Peki öyle yapmasın, böyle yapmasın, şöyle yapmasın. Ne yapsın bu çocuk? Bir şey yapması lazım. O yüzden sosyal faaliyet yapmaları için teşvik etmek lazım. Maalesef biz sportif faaliyetlere bir şekilde ikna olmuş durumdayız. Sanatsal faaliyetlere bir şekilde ikna olmuş durumdayız ama sosyal faaliyetlere henüz ikna olmuş değiliz. Sosyal faaliyetler halen özellikle çocuklar için boş faaliyet gibi gözüküyor. Ama bazı çocuklar sosyal faaliyetle besleniyor. Sosyal faaliyette kabiliyet yeteneği var. Sosyal faaliyette başarılı olacak. İlla bir sporda başarılı olacak diye bir şey yok. İlla bir sanatta da başarılı olacak diye bir şey yok. Bu adam toplum adamı. Evet. Bu adam sosyal faaliyette başarılı olacak. Ona da o imkanı vermek lazım. Onu da başarı olarak göstermek lazım. Bana çok anne baba gelir der ki, ya bizim çocuk hiçbir spora gitmedi. O kadar spora yazdırdı gitmedi. Elinden de bir şey gelmez. Varsa yoksa insanlarla, arkadaşlarıyla buluşsun. Ha, büyüklerle süper konuş. Büyük de büyük olur, küçük de küçük olur. Arkadaş çevresi de çok geniştir. E tamam işte, tam sosyal bir dahiyi anlatıyorsun. Büyük de büyük, küçük de küçük. Arkadaş çevresi geniş, akranlarıyla da arasın.
Herkesin haliyle halleniyor.
Harikulade bir adam bu. Evet. Ya yok o bir şey diye falan. Bu bir kabiliyet, bu bir yetenek. Bu işlenmesi gereken, sevinilmesi gereken önemli bir yetenek.
Bunun toplum üzerinde durmak lazım. Bakışımızın değişmesi lazım.
Evet.
Evet. Çünkü hani bu malum yetenek yarışmalarında da yeteneklere belli başlı şeylere indirgenmiş gibi
maalesef,
oluyor değil mi?
Maalesef.
Yani herkes sanki yetenek zıplayacaksın, atlayacaksın, kaçacaksın, evet, işte olağanüstü sıra dışı bir şey yapacaksın, kafanın üstünde duracaksın. Halbuki bunlar yani bir dalı, yeteneği belki bir küçük bir bölümü.
Evet.
Ama bütün o belki haddi hesaba gelmez yetenekleri ve küçücük bir dar havzaya sığdırmak isteyince başımıza da bunlar geliyor hocam.
Kesinlikle öyle.
Evet, peki.
Buna dikkat etmek lazım dolayısıyla. Yani çocukların sosyal faaliyet alanını, imkanı genişletmek, bu anlamdaki yeteneklerini, becerilerini görüp teşvik etmek lazım.
Peki.
Son bir şey söyleyip
buyurun hocam,
bitirelim isterseniz. Çocukların bu dönemde görüşlerini almak çok kritik öneme sahip. Ve kendi görüşlerinizi paylaşarak bir sohbet geliştirmek çok önemli, ama kendi görüşlerimizi paylaşmadan önce onun görüşünü alalım muhakkak.
Onu daha fazla dinleyelim.
Tabii daha fazla dinleyelim. Biz ne yapıyoruz? Ben böyle düşünüyorum. Anlatıyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Bir dakikan var. Veya o konuşurken bitsin, saati baksın, ne saçma bu görüşler falan gibi bakıyoruz. Bu yaralayıcı, yıpratıcı, sürece zarar verici bir davranış. Hiç bunu yapmamak lazım. Ne dedik geçen programlarda? Az konuşup çok dinleyeceğiz.
Evet, iyi hatırlıyorum.
Ve çocukların görüşlerini muhakkak alacağız. Basit bir şey de olsa istişare etmeye dikkat edeceğiz ki istişare alışkanlığı gelişsin, o da bizzat istişare yapsın.
Eyvallah.
Yani biz sormadan çocuk bize sormaz. Biz soracağız, çocuk sorulacağını, sorulması gerektiğini, istişare edilmesi gerektiğini bizatihi davranışımızdan öğrenecek.
Bir kültür olarak yerleştireceğiz.
Bir kültür olarak davranışına yerleşmiş olacak.
Pekala. Ağzınıza sağlık hocam.
Estağfurullah.
Haftaya devam edecek miyiz
ergenliğe? Haftaya ergenliğe yoksa devam ediyoruz.
Öyle mi hocam?
Tabii.
Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, rica ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buradan sesimizin ulaştığı herkese muhabbetlerimizi, sevgilerimizi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Hepiniz hayırla kalın. İyi akşamlar.
Erkam Radyo'da Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programını dinlediniz.